Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Merhaba, Kısa Dalga izleyenleri, bir podcast programıyla daha karşınızdayız. Ankara gazetecisi Sedat Bozkurt bize yine seçimin nabzını anlatacak, kulisleri anlatacak. Ayrıca da çeşitli değerlendirmeler alacağız. Hem iktidar hem muhalefet açısından. Hemen ilk soruyla başlayayım Sedat abi. Merhaba tekrar.
Merhaba.
Ben direkt AKP ve YRP arasındaki şu gerilimi konuşmak isterim seninle. Şimdi YRP çok ciddi sahaya giriş yaptı ama aralarında biliyorsun bizden 100 ilçe istendi, 100 tane bölge istendi vesaire gibi tartışmalar başladı, bu haftanın gündemlerinden bir tanesiydi. Erdoğan da hatta YRP'yi hedef alan, isim vermeden hedef alan, oyların oraya gitmemesi gerektiğini söyleyen cümleler kullanıldı. Şimdi seçimden 15 gün kaldı, 14 gün 2 son düzlüğe giriyoruz neredeyse ama hala bunlar anlaşırlar mı acaba diye tartışmalar yapılıyor. Biz şimdi geçen hafta bunu konuştuk. Belli olmaz tabii bu işler ama anlaşacaklarını düşünmüyoruz dedik. Şimdi daha seçimlere yaklaşırken tablo biraz daha netleşmeye başladı. Daha büyük gerilim var aralarında. Belli ki bir anlaşma söz konusu olmayacak. YRP'de güçlü giriyor seçimlere. Bu tartışma nereye varır? Ayrıca da sen AK Parti'nin içerisinden YRP'ye ciddi anlamda bir oy gideceğini düşünüyor musun?
Tabii yani Yeniden Refah Partisi'nin Erdoğan'ın kabusu olduğunu muhtemelen medyada ilk ben kaleme aldım. Kısa Dalga Net'te yazdım ben bunu. Bu görünüyordu. Neden görünüyordu? AK Parti istikrarlı bir şekilde son 5-6 yıldır oy kaybını alıyor. Yani ve durduramıyor Erdoğan. Yani Erdoğan siyasetinin bile durduramadığı bir oy kaybı söz konusu. Şimdi buradan giden oy, hani bir kısmının Birleşik Kaplar kuralı gereği MHP'ye gittiğini, hatta çok küçük bir kısmının da BBP'ye gittiğini biliyoruz ama muhafazakar kimlikli seçmeyen gidecek adres çok fazla yok. Milli Görüş'ün ana damarı Saadet Partisi'ne gitmiyor bulunduğu ittifak blok nedeniyle. Bu oylar bir adres arayışındaydı. Ve Yeniden Refah ortaya çıktı. Önce bir iki ittifakın arasında kaldı. Hatta AK Parti Erdoğan'ı eleştirdi. Görünür hale geldi. Bir de muhafazakar seçmenin hoşuna gidebileceği bir siyasi hat izledi. İşte İstanbul Sözleşmesi bunlardan bir tanesi. Aşı karşıtlığı bunlardan bir tanesi. Burada görünür hale geldik. Buraları kendisine bir zemin oluşturdu. Belki yol kat etti. Son tahlilde Millet İttifakı'nın kendisine yaramayacağını gördüğü için biz sadece seçimlere birlikte girdik. Kendi logomuza girdik. Argümanını kullanarak söylüyorlar bunu. Bir ittifak modeline dahil olduklarını dile getirmiyorlar. Onu şiddetle reddediyorlar. Şimdi burada da kendi logolarıyla girince 2.8 oy aldılar. Bu önemli bir oy. Ve 5 milletvekiliyle parlamentoya girdiler. Artık partileşme yolunda ciddi bir aşama kaydettiler. Ve bunu sürdürmek istiyorlar. Önümüzdeki yerel seçim, yerel seçimde %1 oy bile başkanların seçimi için, hatta il genel belediye meclisleri için çok önemli. Şimdi Yeniden Refah da bu elde ettiği gücü, yani 2.8'lik gücü, hani şöyle bakıyorlar meseleye. Bizim Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 2.8 oyumuzu Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dan alıp Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na eklediğiniz zaman seçimin kazananı Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Yani siyaseten bu tartışılır, bu matematik açısından doğru. Şimdi bu özgüvenle hareket ediyorlar. Bu yerel seçim meselesini de pazarlığında bilinçli olarak uzattılar. Çünkü AK Parti, Erdoğan kendilerine geldikçe daha görünür hale geliyorlardı. Bu bir nevi reklamdı. Ve Erdoğan'ın peşlerinden koştuğuna ilişkin bir algı yaratmaydı. Bunda da başarılı oldular. Görüyoruz bunu da. Ve zaten pazarlıklara başladıkları zaman da ittifaka girmeyeceklerine karar vermişlerdi. Yani bir ittifak yapılmasını Yeniden Refah Partisi içinde isteyen hemen hemen hiç kimse yok. Şimdi bunları üst üste eklediğiniz zaman ve Erdoğan da çok ne demek lazım? Yeniden Refah Partisi'ni yanına almak için çok uğraşmadı. Yani birazcık küçümser baktı meseleye. Partiden de bu, AK Parti içinde de bu tartışma yarattı. Yani çünkü sonuçta denklemi, sonucu değiştirecek bir oy oranına tekabül ediyor Yeniden Refah Partisi. Bu süreç böylece, bu ittifak görüşmeleri böylece bitti ama ortaya şöyle bir tablo çıktı. Yeniden Refah Partisi pek çok yerde, hep İstanbul üzerinden konuşuyoruz ama işte Urfa'sı var, Malatya'sı var, Yozgat'ı var. Küçük iller ve küçük yerleşim birimleri var, ilçeler var. Buralarda Hani Yeniden Refah belediye başkanlığı kazanamayacak olsa bile AK Partili adaya kaybetti. Bunlar somut bir şekilde ölçümlenerek, sahada yapılan ölçümlerle AK Partili kurmayların önüne gelince tabii ki bir panik başladı. Burada tek avantajları şu, şimdi 2019 seçimlerini de hatırlayalım. Hani Yeniden Refah'ı böyle çok havada kuramsal olarak konuşmamak lazım. 2019 seçimi 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ilk turda, yani iptal edilmeden önceki ilk turda kazanmasının, 13 bin oyla kazanmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi Saadet Partisi'nin aday çıkarmasıydı. Yani 107, 110 bin, 107 bin ya da 110 bin oy aldı Saadet Partisi'nin adayı. Ekrem İmamoğlu 13 bin oyla kazandı ve şunu biliyoruz, Saadet Partisi'ne oy veren o seçmen Ekrem İmamoğlu da kolay kolay oy vermezdi. İlk partinin adayına oy verirdi. Çünkü orada devreye başka bir motivasyon giriyor. Aynısını 2009'da gördük. 2009'da Saadet Partisi'nin genel başkanı Numan Kurtulmuş'tu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Bekaroğlu'ydu. Mehmet Bekaroğlu'yla Numan Kurtulmuş'un partisinin potansiyelinin çok yüksek olmasına rağmen 5'e yakın oy aldı. Niye? Saadet Partisi'nin adayına oy verirsek İşte AK Parti'nin adayı, Müslümanlar kaybedecekler, CHP gelecekler diye bir propaganda yaptı o zaman AK Parti ve bunda başarılı oldu. Yerel seçimlerde ya da muhtelif seçimlerde seçim böyle motive olabiliyor. Yani işte Cumhurbaşkanı adayıydı Selahattin Demirtaş, partisinden daha düşük oy aldı. Oysa ki partisinden daha yüksek oy potansiyeline sahip. Çünkü niye? Oradaki seçmen stratejik ya da başka bir motivasyonla oy kullanabiliyor. Şimdi burada Yeniden Refah isim vermeden önüne koymasının nedeni Erdoğan da tam bu. O motivasyona seçmeni sokmak. Nedir o motivasyon? İşte kendisini tarif ettiği o İslamcı kimlikle hareket ederek güçlü olanın kendisi olduğunu, oyların dağılması halinde, fire verilmesi halinde kaybedeceklerini seçmeni anlatmaya çalışıyor. Böylece Yeniden Refah da dahil, Saadet de dahil, Gelecek de dahil, Deva da dahil muhafazakar seçmenin yönelebileceği, gidebileceği adresleri böyle ötekileştirmeden, çok da hani kötü bir şeymiş gibi tarif etmeden oyların bölünmesinin nasıl bir sorun sıkıntı yaratacağını söyleyerek kendisinin oylarını konsolide etmeye çalışıyor. Yani kazanabileceği oyları konsolide etmeye çalışıyor.
Evet, güçlü olduğu yerlerden bir tanesi Urfa. Şimdi biz YRP'yi tartışırken en çok endişelendiğimiz, daha doğrusu AK Parti'nin endişelendiği diyelim, yer herhalde İstanbul, bir de Urfa gibi duruyor. Urfa'da bir şansı var mı? Şimdi Gazete Duvar'da geçtiğimiz gün yapılan bir söyleşide AK Parti'ye çekilin çağrısı yaptı oranın adayı. Biliyorsun aynı zamanda AK Parti'nin eski AKP'li bir aday orada gösterildi Yeniden Refah Partisi tarafından. Güçlü görünüyor. Urfa çok karışık bir yer tabii bir taraftan da. Çok özel değerlendirilmesi gereken bir il bir taraftan. Nasıl görüyorsun peki oradaki şansı ve İstanbul'da da %6 gibi bir oy oranı olur mu YRP'nin?
Yani çok bilinmeyenli bir denklem gibi çok bilinmeyenli bir seçime gidiyoruz. Yani Urfa'da böyle, İstanbul'da böyle, İzmir'de böyle, Antalya, Adana, Mersin, Hatay hepsi böyle. Bursa'da böyle, Denizli'de böyle, Aydın'da böyle. Yani ilk kez böyle bir şey oluyor. Çünkü hani önceden şunu kestirebiliyorduk. Bütün partiler kendileri giriyordu. Hangi parti çok oy alırsa onların adayları başkan seçiliyordu. İşte Erdoğan 94 yılında seçildiği zaman %27 oy aldı. 5 parti %20'nin üzerinde oy almıştı o zaman. 4 parti %20'nin üzerinde oy almıştı. Aynı şey Ankara için de geçerliydi. %26 ile Melek Gökçek seçildi ama 4 parti %20'nin üstünde oy almıştı. Ondan sonra ittifaklar başladı bu Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra. 2019'da bunu gördük. İttifakların potasında oyları muhafaza ettiğiniz zaman kazanacak ya da kaybedecek aday aşağı yukarı ortaya çıkıyordu. Bir referandum haline dönüşüyordu çünkü yerel seçimde işte genel seçimlerde. Ama şimdi bir taraf ittifakını muhafaza ediyor. Cumhur İttifakı MHP ile AK Parti birlikteliğini muhafaza ediyor. Ama bir tarafta parçalanmış bir ittifak var. Yani daha önceki oyları paylaştırmanız gerek. Hani oranını nasıl tespit edeceğiz o da başka bir tartışma konusu ama bu nedenle kestiremiyorsun. Bir de yerel seçim kendine özgü bir dinamikleri var. İnsanlar oy verirken oy yörenin futbol takımının taraftarları bile bir anda politik tercih haline dönüşebiliyor. Bir de iktidara kızgın iktidar seçmeni partisinin yerel seçimde uyarma yeteneğine sahip. Bunu hep görüyoruz. Bu nedenle zaten AK Parti'nin çıtası hep yerel seçimlerde düşük. Yani genel seçimde 49,5 oy alan AK Parti yerel seçimlerde en yüksek oyu %42 olarak aldı. Ortalaması %38 yerel seçimlerde. Şimdi genel seçimlerde 35 oy almış AK Parti var karşımızda ve bu oy oranında muhafaza etmekte sıkıntı çekiyor. O yüzden Yeniden Refah Partisi'ni konuşuyoruz. Urfa kendine özgü dinamikleri var ama ve çok daha politize bir seçmeni var gördüğümüz kadarıyla. Çünkü daha önce de AK Parti'yi aday tercihi nedeniyle bir uyarmış. İşte ceketimi koysam seçilir tartışmalarının ya da bu kavramı çok dile getirildiği bir seçimdi o seçim. Fakı Baba o dönem gitti bağımsız aday oldu ve kazandı AK Parti'nin karşısında. O yüzden Urfa'da denklem çok karışık. Yani seçim sonuçlarını görmeden önceden yorum yapmak çok mümkün gibi gözükmüyor.
Şimdi bu Urfa'ya da
İstanbul, evet İstanbul
İstanbul'da
önemli.
özellikle.
Yani Erdoğan için önemli. O yüzden çok önemsiyor İstanbul'u. Yani sonuna kadar asılacaktır İstanbul'da. Kazanmayı da isteyecektir. Yani kaybederse ne olur? Başka bir başlık altında bunu konuşmamız lazım. Çünkü daha önce de kaybetti. Yani 5 yıl önceki seçimde Erdoğan İstanbul'u kaybetti. Sadece İstanbul değil işte. 10 tane büyük şehri kaybetti. Ne oldu?
Evet, ama bugün
Şimdi
kaybetmesinin başka türlü bir anlamı mı olur?
takım biraz daha şöyle olur. Seçim kazanan bir siyasi figür olarak bu ülkeyi yönetip yurt dışına kendisine böyle sunmak istiyor. Çünkü 14 ve 28 Mayıs seçimleri birazcık tartışmalıydı. Yerel seçimini kazanırsa, özellikle İstanbul'u kazanırsa seçmenin, halkın desteğini almış bir siyasi figür haline gelerek bugün kurmaya çalıştığı yönetimi bir nevi meşrulaştırarak hem gücünü tahkim ederek bu yönetimi kurmak için acı acı çabayı arttıracak hem de yurt dışına karşı yaptıklarının meşru olduğu seçmen tarafından, halk tarafından onaylandığını göstererek ilişki kurmakta eli rahatlayacak. Yani hiç kimse Türkiye'yi otoriterleşiyor falan diye en azından eleştiremeyecek ya da burada demokrasi yok, hukuk yok diye eleştirirken en azından Erdoğan'ın bir kez daha halk tarafından yönetiminin onaylandığını göz önünde bulundurarak eleştiri dozağında düşürecek. Kendi seçmenini konsolide etmesi ve 2028'i ülkeye hazırlaması açısından da İstanbul önemli. Çünkü 3-4 yıl seçim yok. 3-4 yıl işte Mehmet Şimşek imalı bir şekilde çok da net de olmadan yeni dönemin ekonomik politikasını açıklıyor. Yani para yok, pul yok, ne yapacaksınız, borcunuz da çok. Bu yönetim biçiminin nasıl olacağının temel göstergesi o zaten ekonomik modelde saklı. Bu süreci de götürebilmek için bir seçim zaferiyle o sürece geçmek istiyordu. Bu anlamda önemli.
Şimdi birazcık bu bahsedeceğimiz konuya da giriş yapmış olduk Sedat abi. Her seçim için önemli seçim diyoruz. 14 Mayıs için çok kritik demiştik ama senin tarifinden anladığım özellikle ekonomi politikalarıyla beraber değerlendirdiğinde bugün hatta dikkatini çekmiştir Merkez Bankası Mart ayı tahminlerinde doların yıl sonu %40'a kadar vuracağını söylüyor. Bunlar çok ciddi rakamlar tabii. Şimdi böyle bir durum söz konusuyken bu seçimler yerel seçimlerin önemini çok arttırıyor. Çünkü önümüzde 4,5 sene seçim yok dedin sen. Ama bu kadar kritik, bu kadar önemli, iktidarın bu kadar alması gerektiği İstanbul açısından özellikle bir seçimde bir heyecan görüyor musun? 14 Mayıs seçimlerini zaferle geçmiş, kazanmış bir iktidar bugün daha başka bir tabloyla sahada olması gerekmez miydi?
Ya şöyle aslında bu özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra insanlar çok politiseler. Yani Erdoğan o kutuplaştırıcı siyasetinin her gün uyguluyor. Eskiden seçimden seçime uygulanan bir yöntemdi bu. Yani siyasi partiler o dönemlerde sahaya çıkarlardı. Kendi kitlelerini motive ederlerdi, konsolide ederlerdi. Ama Erdoğan bunu her gün yapıyor. Her gün bir karşı taraf yaratıyor. Her gün bir tarafı eleştiriyor. Her gün bir tarafı yaftalıyor. O nedenle bizim politize olma katsayımız da yükseldi. O yüzden seçim sattım haline girildiğimiz zaman Hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Oysa ki bu seçim sattım haline girdiğimiz dönem bizim daha önce seçim dönemlerinde yaşadığımız siyasi ortam. Yani burada seçime girildiği için bir heyecanın eksikliğinden, bir ilginin eksikliğinden söz etmemiz çok mümkün değil. Biz 5 yıl boyunca yani iki seçim arasında sürekli bir seçim varmış gibi keskin bir siyasal iklimde yaşıyoruz. Ve bunun Erdoğan sayesinde yaşıyoruz. 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta da böyleydi. Yani Millet İttifakı örneğin bir yıl önce başlamıştı çalışmalarına. Millet İttifakı'nın varlığı bir anlamda insanlar da politize etmişlerdi. Siyasete ilgilerini arttırmışlardı. Ayda bir yapılan toplantı sanki bir seçim mitingi gibi oluyordu. İnsanlar ilgi gösteriyorlardı. Yani bu yeni dönemin yarattığı iklim sürekli ülkeyi bir seçim atmosferinde muhafaza ediyor. Nedenle yani bize ekstra bir ilgi, ekstra bir ne demek lazım ona heyecan tuttuğu zaman olmuyor.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Ya da biz hep öyleydi bu özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yani rejim değişikliğiyle beraber bambaşka bir yere gidince biz hala eski alışkanlıklarımızla da devam ediyor olabiliriz yani biz hala 2000'lerin başındaki heyecanı bekliyoruz gibi görünüyor. Şimdi
Bir de burada şey var tabii ki, onda bir ekleyeyim, kusura bakma. Muhalefet kitlesini motive etmek sıkıntı çekiyor. O parçalı yapı muhalefetin seçmenini örneğin 14 Mayıs'taki gibi bir konsolide ederek mutlu bir noktaya taşıyamıyor. Bu da bir eksik tabii ki.
evet. Şimdi o zaman o muhalefeti biraz konuşalım. Biz İstanbul'u odaklanıyorum sürekli. Aslında tüm Türkiye'yi konuşmak lazım ama yine ben sorularımı İstanbul'a doğru çevireceğim. Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti meselesini konuşmak istiyorum. Şimdi son dönemlerde DEM Parti'de bir böyle sahada zayıf gibi izliyorum ben. Bilmiyorum buna katılır mısın İstanbul açısından ama benim gözlemim bu yönde en azından. Ve şimdi Ekrem İmamoğlu da Kürtlere dair daha fazla, Kürt sorununa dair daha fazla konuşmaya başladı. Hani bu elbette ki ne söylediği ya da altında ne yattığı tartışılabilir ama bu Kürt halkının da hoşuna giden bir şeyler olduğunu, söylemler olduğunu fark ediyorum. Bir yerlerde çeşitli analizler dinlediğimde ya da işte Kürt kamuoyuna yansıyan söylemlerde örneğin Ekrem İmamoğlu'nun Afyon adayının kapımıza giremeyecekler çıkışından sonra o zaman bu partide durma söylemi Kürt halkını etkilemiş durumda, Kürtleri etkilemiş durumda. Murat Sabuncu'yla görüştüğünde Ekrem İmamoğlu, neden ben Kürtçe bilmiyorum ki, neden öğrenmiyorum ki, en azından hay hatır sorabilecek kadar öğrenmeliyim ifadesini kullandı. Bu biraz acaba DEM Parti'nin oylarını almaya dönük söylemler mi? Sen ne kadar samimi görüyorsun? Ya da bu doğru bir politika hattı mı? DEM Parti'nin zayıf sahadaki, yani eğer benim gözlemlerime katılıyorsan, sahadaki zayıflıklarıyla beraber değerlendirmeni rica edeceğim.
Evet, tabii canım yani DEM Parti sağda zayıf. Bunun bir işlevselci olduğunu düşünüyorum. Çünkü kazanamayacağı bir yerde muhalefet bloğundan kendisini de desteklediği, daha önce de destekledi ve hala desteklemeye devam ettiği bir adayı kazanmasına neden olmak istemez. Politik açıdan sıkıntı. Kendi tabanları açısından da sıkıntı. O yüzden DEM Parti'nin hemen hemen CHP'li bir adayın partili bir adayla yarıştığı yerde çok asılmadığını görüyoruz. Bunun bileşik tercih olduğunu da farkındayız. Bence bunu bir CHP ile pazarlık konusu yaparak bir kent uzlaşısı modeli üstüne inşa etmediğini de biliyoruz. Kendisi bireysel olarak, parti olarak, kurumsal olarak verdikleri bir karar bu. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu seçim kazanmak istiyor ve Ekrem İmamoğlu'nun da Erdoğan'da önüne durmadan muhtelif partilerin seçmen eğilimlerine ilişkin raporlar geliyor. Bu raporlara göre bir söylem geliştiriyorlar. O raporlara göre bir eylem geliştiriyorlar. Erdoğan da bunu yapıyor. Yani Kürtleri toptan karşısına koymuyor. Karşısına demir koyuyor. Çünkü halen Erdoğan'a özellikle büyük kentlerde ve bölgede oy veren çok ciddi bir muhafazakar Kürt seçmen kitlesi var. Bu
Evet.
İstanbul'da da var. Yani İstanbul'da sonuç belirleyecek oranda olduğunu da söylüyorum. Şimdi Erdoğan o taraftan bunu yapıyor. Ekrem bu taraftan bunu yapıyor. Bunlar siyasetin içindeki şeyler. Çok hani yadırganacak şeyler değil. Çünkü muhtelif anketlerde DEM seçmeninin %40'ının %50'sinin Ekrem İmamoğlu'na açık bir şekilde oy vereceğine ilişkin sonuçlar ortaya çıkıyor. Bir de DEM Partisi'nin yani yaslandığı siyaset itibariyle söylüyorum HDP'nin, çünkü hep biz de Kürtler falan diyoruz ama içinde Kürt dışında kalan insanlar da var. Kürt olmayanlar da var. Muhtelif kimliklerinde bunlar politik de olabilir, dini kimlik de olabilir, mezhep kimliği de olabilir, etnik kimlik de olabilir. Muhtelif kimlikteki bir eskiden çok rahat HDP seçmeni diyorduk. Şimdi de DEM seçmeni diyebiliriz rahat bir şekilde. DEM Partisi'nin yerel seçimlerde çıtası zaten çok yüksek değil. Yani %8,5 oy almıştı genel seçimlerde. Yerel seçimlerde bu oyu %6'ya çok rahat düşebilir. Ve bu çok alarm zilleri çaldıracak bir oy oranı değildir DEM açısından. Çünkü yerel seçimde belediye başkanlığını kazandığı yerlerde bellidir. Yani onun dışında da çok fazla çıkmaz. Bu nedenle hani DEM Partisi'nin oralarda bir iddiasının olduğunu söylememek lazım. İddianınız olmadığı zaman da seçmeniniz çok rahat serbest hareket etme yeteneğine sahiptir. Bir de DEM seçmenin yani mevcut seçmenler için hemen hemen en bilinçli seçmen kitlesi. Böyle tarif edebiliriz geçmişteki pratiklere baktığımız zaman. Bu nedenle eğer ben Ekrem İmamoğlu'nun DEM seçmenine dokunmaya çalışması ya da onlara bir şekilde selam vermeye, mesaj iletmeye çalışmasını normal buluyorum. Aynı şeyi Erdoğan da yapıyor. Kurum da yaptı. Yapmadı değil ki yani.
Biliyorsun dün Özgür Özel de Şen Yaşar ailesini ziyarete gitti. Tam da bu söylemlerin arasında. Bu da önemli bir gelişmeydi aslında. Gerçi CHP Şen Yaşar ailesini çok yalnız bıraktığı söylenemez. Yani bu katliam olduğundan beri
Ben yanına gittim,
ailesiydi.
görüştüm.
Evet, Kemal Kılıçdaroğlu da keza öyle davranıyordu ama bu da önemli bir hamleydi gibi duruyor. Şimdi çok notlarım var Sedat abi. Her birini de konuşmak istiyorum. Ama o kadar zamanımız yok. O yüzden kısa kısa hızlıca sormak isterim. CHP'deki para sayma görüntüleri, bu İmamoğlu'nun tarif ettiği kumpas ifadesi, otobüslerin bozuluyor, yürüyen merdivenlerin bozuluyor diye yayın yapmaları ve ardından bunların hepsinin kumpas çıkması tartışılırken bu para sayma görüntüleri çok konuşuldu. Sen bunu nasıl okudun? Şimdi soruşturma başlatıldı. Evet, bir bina üzerine para sayma meselesi dile gelmiş. Nedim Şener'in dile getirmesi ayrıca bu dikkat çekici. Onu da görüntüleri yayınlamasının hemen altını çizmek isterim. Ama bir taraftan da gerçekten bu işlemin nakit teslimiyle bir vergiden kaçırma gibi bir durumu mu söz konusu? Yoksa gerçekten bu 5 senedir çıkmayan görüntüler birdenbire çıktıktan sonra bir kumpas işareti mi var burada? Nasıl okudun sen bunu? Yılların gazeteci tecrübesiyle değerlendirmeni isteyeceğim.
Tabii, yani Erdoğan AK Parti siyaseti tam da budur. Yani 8 yıl önce attığı tweetler nedeniyle Canan Kaftancıoğlu siyasi yasaklı oldu. Yani 5-6 Gezi davası 10 yıl sonra sonuçlandı. Yani politik olarak faydalanacağı her meseleyi bugüne taşıma yeteneği olan bir siyasi yapı var karşınızda. Burada da bunu görüyoruz ama burada CHP'nin de bir öz eleştiri yapması gerekiyor. O görüntüler hani bir kurumsal partiye, CHP gibi partiye yakışan görüntüler değil. Bir bina alacaksanız banka arası işleminizi yaparsınız. Her şeyi usulüne uygun. Hani şahıs olarak alsanız etik sorunu gene olur ama şahsınızı bağlar bu. Kurumunuzu bağlamaz. Burada bir yanlış olduğunu görüyoruz. Yani o balyaların üst üste dizilmesi ki bu Erdoğan bu çok rahat diline dolmayacak. Ve üstüne de tepinecektir. Ya Erdoğan'ın kendisi ya işte onun adına hareket eden insanlar.
Henüz bir şey söylemedi Erdoğan, değil mi? Ben kaçırmadım. Bir sessiz ama
Ama çok
bekliyordu muhtemelen.
ya tabii bir gün bir ara bir gündeme getirir belki İstanbul'da tur atacağı zaman. Çünkü Erdoğan
Evet.
stratejisini böyle kurar. 14 Mayıs'ta da hatırlayalım yani PKK'nın yöneticilerinin açıklamaları meydan meydan. Hem de montaj şu bu diyerek izletildi.
Evet.
Böyle fırsatları hiç kaçırmayan bir siyasetçidir. Fayda umacağını bildiği her şeyin üstünde tepinir. Ama burada işte CHP'deki şu sıkıntı birlik beraberlik olamama sıkıntısı ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu bir araya gelip bu mesele konusunda ortak bir açıklama yapsaydılar tartışma bu kadar uzamazdı. Her CHP'nin içinde yaşanan sorun gibi bu sorunu da yönetemediler. Tabii ki o yüzden bugüne kadar uzandı ve biz de bugün bunu konuşmak zorunda kalıyoruz.
Evet. O zaman biraz da İzmir konuşalım. Şimdi İzmir'de Tunç Soyer'in aday gösterilmemesi İstanbul'da çalışmaya devam etmesi ve şu anda aday olan belediye başkanı tarafından Ebey tepki çekti. Ama bir taraftan da anketlerde İzmir'de CHP açısından bir düşüş olduğu da görünüyor. Bunu aynı zamanda kendileri de Tunç Soyer geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına katıldığında da söyledi. Endişelendiğim bir düşüş görüyorum diye. İzmir'i nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten bir düşüş var gibi duruyor sanki.
Düşüşün olması çok normal. Aday belirleme yöntemi çünkü CHP'nin her yerde bir enkaz yarattı. Enkazı özellikle kullanıyorum, sürekli kullanıyorum. 22 belediye başkanı, 20'si de işte İzmir'de. Yani sadece Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinden konuşuyoruz. Bu kadar değişiklik yapıyorsanız siz bir anda Büyükşehir Belediye Başkanı da dahil 21 tane kırgın yaratıyorsunuz demektir. 21 tane kırgının da taraftarları olduğunu düşünürseniz bir anda CHP'nin belli bir oranını siz kırmış ve karşınıza koymuş oluyorsunuz. İzmir'de yaşanan tam da bu. Ya Tunç Soyer aday yapmayabilirdiniz ama bunun yöntemi daha farklı olabilirdi. Bir de mevcut başkanın hakkındaki iddialar var. Bu
Evet.
iddialardan da henüz sıyrılmış değil. Acemilikle sıyrılabilecek iddialar değil birincisi. Bir de bu seçim kampanyasını iyi yürütemediğini de görüyoruz. Hani iyi yürütememesinin de muhtelif nedenleri var. Örneğin kampanyanızı kim yapıyorsun? Yani kampanyanızı yapan kişinin parti meclisinize bir bağlantınız var mı? Kafa kolu ilişkisiyle yapılacak işler değil bunlar. Bunlar profesyonel yapılır. Hani İzmir işte otursam beni seçenler noktasına taşırsanız işi dramatik olarak oyunuz düşer. Çünkü karşınızda ciddi rakipleriniz var. DEM Partisi var, İyi Parti var. Bunları göz önünde bulundurarak bir siyaset, bilinçli bir siyaset stratejisi izlemeniz lazım. Ama bunların hiçbirinin yapılmadığını görüyoruz. Yani İzmir'i kazanırsa bile CHP ya da CHP'nin adayı değil, İzmir'in CHP'li seçmeni sayesinde kazanacaklar. Başka bir hemen hemen her yerde CHP'nin tek faktörü budur. CHP'li seçmendir.
Evet, kamuoyunda yapılan karşılıklı tartışmalar da herhalde biraz olumsuz etkiliyor olabilir. Çünkü çok ciddi bir cümle kurdu. Mirgün Cebes'e konuştu yanlış hatırlamıyorsam Tunç Soyer. Dedi ki yanın neden işte Cemil Tugay demişti ya neden İstanbul'dasın yanımda değilsin diye. Buna karşılık olarak hani anketlerde beğenilmedim ya yetersiz biriyle durup oylarını kaybetmesin demek ki sütten daha temiz diye bir gönderme yaptı aslında Cemil Tugay'a, Tunç Soyer. Ve sütten daha temiz derken ince bir gönderme vardı ama orada Cengiz Holding'le ilişkileri açığa çıkan bir Cemil Tugay var. Ve buradaki açıklamaları, konuyu gerçekten senin söylediğin gibi tatmin etmedi. Bu da herhalde CHP içerisindeki karşılıklı polemikler İzmir halkını rahatsız ediyordur.
Tabii ya oradaki eleştirileri mevcut adayla ilgili değil tabii ki. Genel Başkan Özgür Özel'le ilgili. Yani çünkü anket sonuçlarına göre, beğeniye göre, hizmetlerden işte şey alına göre diye kriter koyan Özgür Özel'in kendisiydi. Ve İzmir konusunda Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun ayrı düştüğünü de biliyoruz. O nedenle Tunç Soyer Özgür Özel'in yanına değil, Ekrem İmamoğlu'nun yanına gitti. Orada bile ince bir mesaj var yani. Bu parti içi bir dengeler üzerine de Tunç Soyer'in oynadığını görüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi yani adaylık belirlenirken kırıp dökerseniz çünkü Karşıyaka'da da mevcut başkana ilişkin bir tepki vardı. Şimdi Karşıyaka'ya koyduğunuz kişi de bir dönem önce İyi Parti'den milletvekili adayı İstanbul Bakırköy'e koyduğunuzun eşi 14 Mayıs'ta AK Parti'den milletvekili adayı. Bunları oradaki yerel ölçekteki seçmenin CHP'lilerin CHP tabanını bilmeme ihtimali olabilir mi? Yani bu insanlar sürekli siz ne yaparsanız yapın size oy verecek insanlar değil. Bir kısmı böyle işte 5 oku gördüğü zaman duygusal olarak 6 oku gördüğü zaman duygusal olarak gidiyor oyunu veriyor ama hepsini bu kategoride değerlendiremezsiniz. Bu nedenle CHP'nin kalesi olan yerlerde dramatik düşüşler yaşayacaktır CHP ve tek nedeni bu aday belirleme yöntemini genel merkezin yönetememesi, kötü yönetmesi, aday belirlenirken nitelikli ya da seçilebilir adaylar yerine eş, ahbap, dost gibi böyle bir ganimet paylaşımı gibi adaylık paylaşımı yapmalarıdır.
İzmir'de alınacak kötü sonucun faturası muhtemelen Özgür Özel'e çıkacaktır. Çünkü Özgür Özel ince eleyip sık dokuduğum, benim belirlediğim dolma büyüme İzmirliyim. Dolma değil ama İzmirliyim gençliğim geçti. Detaylı detaylı çalıştım demişti. Herhalde yani İzmir'de yaşanacak sonuçta, yani bu Özgür Özel için bir sınav olacak.
Adayı belirlerken o sınavdan bütünlemeye kaldı.
Evet.
Yani onun için de
Çok
Çankaya
verecek
Belediye
insan
Başkanı
sayılır.
adayını da belirlerken bu cümle işte Mustafa Kemal ile İnönü birbirine nasıl güveniyorsa ben de bunu o kadar güveniyorum diye. Oysa ki biliyorsun yani çok
Evet.
gelgitli ilişkidir o ilişki ve Mustafa Kemal oynadığı
Evet.
zaman isimle töreni arasının hiç iyi olmadığını da biliyoruz yani.
Evet.
Şimdi tarih bilgisi, tarihi her yere sıkıştırmak zorunda değilsiniz. Şimdi Çankaya Belediye Başkanı adasını siz neden tercih ettiğiniz konusunda kafanız net değilse bir tarihten bir takım referanslar almak zorunda hissediyorsanız orada yanlış yapmışsınızdır. Net. Hiç tartışmam bile. İzmir'de de aynısı, Çankaya'da da aynısı, İstanbul'un pek çok yerinde aynısı. Neresinden bakarsanız bakın yanlış olduğu için zaten anlatmakta sıkıntı çekiyorlar.
Evet, şimdi kısa kısa Antalya'yı konuşalım mı? Yani çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Antalya'da kaybetme ihtimali çok yüksek CHP'nin, öyle görünüyor. Çünkü DEM Partililer epey öfkeli Muhittin Böceği. Zaten çok tartışmalı bir isimdi. Bir de Antalya'nın şöyle bir özelliği var Sedat abi. Bir sene muhalefete geçiyor, bir sene iktidara geçiyor. Bir sene muhalefet, bir sene böyle bir dönüşüm gibi bir şey oluşmuş kendi aralarında sanki. Antalya elden gider mi muhalefet açısından?
Öyle gözüküyor. Yani biraz önce söyledim ya, yani şimdi konuşsak boş. Her şeye gebe bir seçim döneminden geçiyoruz ama bir takım denklemler var seçim kazandırmayı gerektirecek. O denklemlerden bir tanesi örneğin Antalya'da DEM Parti. Yani bir uzlaşma yapmak zorunda değildiniz. Açık bir uzlaşma yapmak zorunda da değildiniz. İzmir'de olduğu gibi örneğin.
Olmayan bir aday gösterildi orada, yani Kürtlere salon verilmeyen DEM Parti'ye bir aday gösterildi. Etkinliklerine izin verilmedi.
Bunların hepsini göz önünde bulunduracaksınız. Bakın Adana için de aynı eleştiriler mevcuttu. Siz 2019'da bugün demin temsil ettiği kitlenin oylarıyla seçildiniz. Onları yok sayamazsınız. Ha, onlarla işte parti ya da iktidarınızı, yönetiminizi paylaşmak zorunda değilsiniz ama askeri taleplerini yerine getirirsiniz ya da onların taleplerini size iletebilecek kanallarınız açık olur. Onlarla görüşürsünüz, onların temsilcileriyle görüşürsünüz ama bunun hiç yapılmadığını, tam tersi bir set çekildiğini görüyoruz Antalya gibi bir yerde. Yani seçim sonuçlarını etkileyecek seçmene karşı bir tavırdan söz ediyoruz. Bu nedenle yani Antalya risk midir? Aynı şekilde Antalya'da risktir, Aydın'da risktir, Balıkesir'de risktir, Manisa'da risktir. Yani Adana'da, Mersin'de birazcık daha rahat hareket ediyorlar. Çünkü oradaki DEM seçmeni mevcut Mersin Belediye Başkanı'ndan oluşturuyor. Yani
Evet.
onların arasında demek
Zaten
bir
bir
kanal
Kürt
çıkmış.
uzlaşması gibi bir durumda söz konusu. Sedat abi, çok az vaktim kaldı. Sadece bir dakika, sormadan edemem. Murat Kurum'un medya performansını nasıl buldun? Her çıktığı her yayında bir sanki böyle falsosu mu var diyeyim. Falso kelimesini de çok
Evet
sevmem.
ya. Ben de bir bakanlık deneyiminden sonra daha profesyonel bir seçim kampanyası yürüteceğini düşünüyordum. Muhtemelen Erdoğan ve AK Parti kitlesi de aynı düşünüyordu. Ama kötü performans sergiliyor. Bu kötü performans yani medyada kötüsel performansı AK Partili ya da ortalama seçmeni ne kadar etkiliyor ona bakmak lazım. Ben çok fazla etkilediği kanısında değilim.
Şöyle değil midir Sedat abi? Kararsız seçmeni etkileyebilir. YRP'ye mi gitsem, AK Parti'ye mi gitsem arasında kalan seçmeni etkileyebilir belki.
Çok etkilemez. YRP'ye gidiyorsa politik kimliği nettir, tercihi nettir yani. Yani kolay kolay YRP'ye kimse gitmez. Gitmek için bir dünya görüşüne, dünya tahammülüne sahip olmanız lazım. Yani şeydir, o birazcık kurum öyle ya da böyle. Hani reklamı iyisi kötüsü olması hikayesi vardır ya. Kendisini tartıştırdığı sürece, kendisiyle ilgili konuşulduğu sürece kurum o seçmende önemli.
Evet. Teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için Sedat abi. Bir sonraki programda yeniden konuşuruz. Bütün bakalım bu hafta bizi neler bekleyecek yeniden. Ağzına sağlık. Sevgili
Estağfurullah.
izleyenler, Politikest yayınında karşınızdaydık. Haftaya yeniden beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.